Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ehli beytihi ve ashabihi ve etba'ihi ecma'in. Salatu selamlarımızı güzel yapalım, bolca yapalım. Bu güzel cuma bereketinden hepimiz müstefit olalım. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin illezi tenhallu bihil ugad ve tenferucu bihil kurab ve tukda bihil havaic ve tunalu bihil regaib ve husnul havatim ve yustezkal gamamu bi vecihil kerim ve ala alihi ve sahbihi fi kulli lemhatin ve nefesin bi adedi kulli ma'lumin leke ya rabbel alemin veya bi adedi ma'lumin leke ya rabbel alemin. Evet kıymetli dostlar, Allah'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Selatı tefriciye ile başlamış olduk. Salatü selamlarla başlamış olduk. Sizleri de selamlamış olduk. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen Hikem-i Ataiye'den Tacüddin Ataullah İbni Ataullah İskenderiye Hazretleri'nin efendim kitabından sizlere çok güzel iki cümle seçtik. O cümleden başlayacağız. Lütfen Hikem-i Ataiye'yi hala edinmemişseniz elinize alın ve oradan okumaya başlayın. Sakın ismi Hikem-i Ataiye olduğu için ay ben bunu hiç anlamam ya, bunun adını bile anlamıyorum demeyin. Başka bir isim olarak düşünün. Siz içine baktığınızda zaten çok güzel şekilde kitap hazır edilmiş. Elimde şu anda Nesil Yayınları'nın kitabını verdi arkadaşlar. Bunu temin edebilirsiniz. Ve bu programlarla beraber dinlediğinizde biz isabetli konuşamasak da, doğru düzgün sizin istediğiniz, anlayabileceğiniz şekilde şerh edemesek, açıklayamasak da en azından sizin anlamanıza yardımcı olabilecek bazı şeylerin konuşulduğu kanaatindeyim. Zira bizler burada okuduklarımızı sizlere aktarabilmek için mütalaa ediyoruz, bazı şerhlere bakıyoruz ve öylece konuşuyoruz. Güzel bir şey görüyorsanız, çok muazzam, çok ufuk açıcı, böyle hakikaten gönlünüzde yer verebileceğiniz bir ifadeye bu sohbetlerde rastlıyorsanız, sizi temin ederim ki muhakkak bunlar büyüklerimizin kaydettikleri güzel sözlerdir, bizlere aktardıkları vecizelerdir. Bendeniz sadece onları size aktarmaya gayret ediyorum. Bu arada da hissemize düşen, kendi anlayışımıza, idrakimize düşen kısmını da, hayata dair bazı şeylerin izahını da zaten yaparken sizler ha bu hocanın kendi fikri zahar, hoşuma gitmedi diyerek belki de onları bir parantez içerisine alıyorsunuzdur. Ama bir şeyde fazla menfaat elde edememek ondan tamamen vazgeçmeyi icap ettirmez. Az istifade olsa da hemen kaldırıp atmamak lazım. En azından istifade edeceğimiz kısmı almak lazım cihetinden üstadım da bu sözünü mealen aktarmış oluyorum. Şimdi Hikem-i Ataiye çok güzel bir söz. Daha evvel sizlere anlatmıştım. Yani böyle ipe sapa gelmez acayip tabirler, tuhaf tuhaf deyimler, deyişler okuyacağımıza bir nevi Arap diyarının evladı Arap'ın Mevlana'sı gibi kabul edilen bu zatın kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Hele hele şimdi elinizde bu kadar güzel Türkçe'ye çevrilmiş meali varken, açıklamaları varken okumamak hakikaten de eksiklik olarak addedilebilir. Evet. Efendim, şu sözle başlıyoruz şimdi müsaadenizle. Herhalde sizler de dinlemeye hazırsınızdır diye düşünerek tabii ki. Şöyle buyuruyor kitapta. Yani buyuruyor diyoruz büyüklerimiz için. Tabii ki bunlar ayet-i kerimelerin, hadis-i şeriflerin bizde olması gereken ahlakı ifade eden, düşünce ufkumuza hizmet eden hikmetlerdir. O yüzden de hikeme ataiye denilmiş. Yani Allah Teala'nın lütfettiği hikmetler manasına söylenmiş. Yoksa Hazret kendisine bunu nispet etmemiş. Aynı Risale-i Nur dediğimiz gibi, Nur Risaleleri dediğimiz gibi. Yani burada falanca filanca şahsa ait değil, Allah'ın nuruyla anlaşılmış efendim ve hatta insanların sadrına, dimağına, sinesine düşürülmüş manalar olarak kabul ettiğimizden ve edilmesi gerektiğinden Risale-i Nur deniyor. Nur külliyatı. Orada efendim o nura atıf yapılıyor ki sözler o şekilde anlaşılsın. Hikem-i Atayiye'de de kıymetli dostlar, Cenab-ı Hakk'ın bir atiyesi, atası oluşuna vurgu vardır. Yani bu hikmetler Allah Teala'nın bizlere bahşettiği hikmetlerdir. Öylece dinleyin manasına Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin hikmetlerini anlatıcı, aktarıcı bir eser olarak karşımızdadır. Şöyle başlıyor bir söz. Ma sahibeke illa men sahibeke ve huve bi aybike alimun. Ve leyse zalike illa mevlakel kerim. Hayru ben tashabu men yatlubuke leke la li şeyin yaudu minke ileyhi. Bu söz bu şekilde. Bir daha okuyayım arzu ederseniz. Arapça bilenler de zihnlerine aktarmış olsunlar, hafızalarını almış olsunlar veya bölüm olarak söyleyelim. Ma sahibeke illa men sahibeke ve huve bi aybike alimun. İlk cümleyi böyle alalım. Mealen aktardığımızda, yani çok kritize etmeden şöylece bir ne demek istiyor diye baktığımızda karşımıza şu cümle çıkıyor. Gerçek dost, ama gerçekten de dost olan kişi o kimsedir ki ve huve bi aybike alimun, senin ayıbını bilir de hala dosttur, seninle dost kalır. Senin ayıbını bildiği halde seninle dost kalabilen ve terk etmeyen, dostluğunu sürdüren kişi senin dostundur. Şimdi burada tabi durmak lazım. Ha falanca benim çok iyi dostum, beraber kafa çekiyoruz onunla, adam benim günahımı biliyor ve sağ olsun hiç terk etmiyor, her gece meyhanede beraberiz. Yahu bu kastedilmiyor tabi kardeşim. Tabii ki bu kastedilmiyor. Yani senin ayıbını biliyor, seninle beraber o ayıbı yapmak için seni hiç terk etmeyen arkadaş değil. Senin o ayıbını bildiği halde seninle olan dostluğunu, seni iyiye doğru götürmeyi, senin efendim menfaatine olan şeyleri sana düzelmen için, insan olman için hala aktaran, seninle beraberliğini kesmeyen kişi manasına geliyor. Sonra burada ayıp kelimesi de zaten, ayıp dediğimiz nedir? Mesela ayıp mı ediyorum demezsiniz. Beraber oyun oynuyor, ya ben topa vurdum ama burada beraber futbol, ayıp mı oldu demezsiniz. Beraber yapıyorsunuz zaten. Ayıp, sizin ortak olmadığınız bir şeyde o kişinin üzerindeki olan harekettir, eksik sayılabilecek kusurdur. Beraberce yaptığınız bir şeyde ayıp mevzu bahis olmaz ki, değil mi efendim? Yani buradaki ayıp kelimesi bile aslında bizim Türkçe karşılığını bile düşündüğümüzde cevap verebilecek mahiyettedir. Yani ve huve bi aybike alimun, senin ayıbını biliyor, senin kusurunu biliyor ama arkadaşlığını kesmiyor derken beraberce kusur yaptığınız manası zaten çıkmamış oluyor. Peki beraberce aynı kabahati yaptığınız kişiye burada işaret edilmiyor da, senin kusurun var, kabahatin var fakat seni terk etmiyor, senin iyiliğin için seninle beraber meşveret ediyor, insanlığın için çalışıyor, ticaretin için çalışıyor, ilim öğretiyor falan filan, senin kusurun var diye terk etmiyor. Bu senin gerçek arkadaşındır, bildiği halde terk etmemesi. Peki dostluklar genelde nasıl olur? Rahmetli Gönenli Mehmet Efendi derdi ki, birbirimizin ayıbını perde kalksa da, perdeler fahş olsa, ref olsa, birbirimizin halini görsek, ayıplarına muttali olsak, kimse kimsenin yüzüne bakamaz derdi. Ayıp gördüğümüzde insanları terk ederiz. Sanki biz kusursuz, ayıpsızmışız gibi insanları eleriz, hemen bir kalemde siliveririz. Halbuki ayıbı bildiği halde bir insan arkadaşlığını, arkadaş sohbetini, ülfetini, daha evvel de söyledim ama tekrar söylüyorum, insanca olan muamelesini kesmemesi, o güzel bir dostluk alametidir. Peki burada efendim kişinin ayıbı bilindiğinde genel olarak ne olur? Herkes terk eder onu. Bir yerde bir vukuatı olsun, ayıbı ortaya, aa biz seni böyle bilmiyorduk derler, herkes sırt çevirir. Mesela zengin adamın, mal varlığı olan bir adamın parası eksildiğinde sırt çevirirler. Ya biz seni düzgün bir adam görüyorduk derler, hemen yüz çevirirler. Bir hatasını görsek böyle. Şimdi bunları artık sıralamayayım, vaktimiz dar çünkü. Ama güzel arkadaş bunu bilse de, bilmese de devam eden değil, sana bakmayan değil, biliyor fakat seni terk etmiyor. Şimdi burada bir ince kelime daha var, ona geçmeden evvel devam edelim cümleye, daha güzel olur inşallah. Ve leyse zalike illa mevlakel kerim. İşte bu nasıl olabilir, böyle bir şey mümkün? Ayıbını bilecek ve seni terk etmeyecek. Nasıl olabilecek? Bu mümkün değildir. Yoktur böyle bir şey. Yani eninde sonunda insanlar, yani kendisine dokunmayan bir ayıp olabilir ama kendine dokunan, hassas olduğu bir mevzuda ayıp gördüğünü ille terk eder diyor Hazret. Oleyse zelik. Böyle olmaz yani. Mümkün değildir. İlla, ancak mümkün olan şekli şudur. Yani ancak bunu yapabilecek, bunun olabilmesi Mevlâkel Kerîm, Kerim olan Rabbinin, sahibinin ancak verebileceği bir şeydir bu. Ayıplarımıza muttali olmak hususunda kim neyi bilirse bilsin, içimizi, dışımızı, batınımızı, zahirimizi, sırrımızı, ahfamızı, evvelimizi, ahirimizi, her şeyimizi bilen Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Peki Allah bizi terk eder mi? Rabbimiz bizi bırakır mı? Bırakmaz. Bak nefes alıyoruz. Bak işte düşünüyoruz. Şu anda dinliyoruz. Bu dahi Rabbimizin bizi bırakmadığının alametidir. Sahibimiz ya. Bak bizi bırakmıyor. Öldükten sonra seni toprağa bırakıyorlar, gidiyorlar. Orada da bırakmıyor. Yevmi mahşerde de bırakmıyor. Evvelce de bırakmadı. Ruhlar aleminde de bırakmadı. Sen tohum olarak, nüve olarak, zerre olarak seçildiğinde de bırakmadı. Seçtiği, seçerek getirdiği hayvanlardan, cemadattan, nebatattan, cinlerden, hepsinden aldığı, getirdiği Hazreti Muhammed ümmeti olarak sallallahu aleyhi ve sellem seni bu aleme çıkarttı. Evvelinden de biliyor, ahirinden de biliyor, seni terk etmedi. Ayıbı olmadığı zaman insanı terk etmeyecek dost yoktur. Şimdi farklı manada söylüyorum. Yani bu cümleyi şöyle de okuyabiliriz. Allah Teala'dan, Kerim olan Mevla'ndan başka seni ayıbın olduğu halde dostluğunu devam ettirecek bir dost yoktur. Ve burada müthiş bir incelik var. Kıymetli dostlar, Mevla kelimesini kullanıyor burada Hazreti Tacüddin. Mevla kelimesini kullanıyor. Mesela şöyle demiyor: ve leyse zalike illa mevlâkel kerîm derken sahibükel kerîm demiyor. Senin arkadaşın, kerim olan arkadaşın demiyor. Sahibin olan kerim ancak bunu yapar diyor. Ne anlıyoruz buradan? Sizi yormayayım daha fazla. Bugünkü ders biraz ağır. O yüzden dinlemenizi istirham ediyorum. Birazcık bana yardımcı olmanızı istirham ediyorum. Mevlan, sahibin olduğu halde sana arkadaş gibi muamele eden Allah demektir Celle Celaluhu. Buradaki incelik o. Senin Mevlandır o, seni hiç terk etmeyen. Ayıbını da bilir ve Mevla durumunda, Mevla. Sen ne yaparsan yap onun Rabliğini ekarte edemezsin. İlahlığına mani olamazsın. O senin Mevlan olduğu halde seninle arkadaşlığını kesmez. Sohbet eder seninle. Arkadaşlık yapar sana gibi muazzam bir mana çıkıyor. Peki bu nasıl oluyor? Yani sana nasıl böyle arkadaş denebilir? Allah Teala arkadaş denemez haşa. Ama seninle arkadaşlığını, ülfetini, yol birliğini kesmiyor manasını aldığımızda var mıdır bu? Evet. Bakın arkadaşlar, Kur'an okumak Allah ile sohbettir. Namaz kılmak Allah ile sohbettir. Allah için bir insanı dinlemek Allah ile sohbettir. Allah için bir insanı ziyaret etmek Allah Teala'yı ziyaret etmiş, ona gitmiş gibi ecirdir. Allah rızası Allah için bir hastaya gitmek, onun hatırını sormak, fukaraya yardımda bulunmak, miskine, mülteci olana, işte bak yüzlerce insan geldi. Bunlarla, bunlara infak etmek, Allah'a vermek, Allah'ı haşa sanki doyurmak, Allah'ı haşa sanki ziyaret etmek, hatır sormak gibi muamele görüyor. Hadisi kutsi de var bu. Geldiğinde kulu Allah Teala soracak ona. Ben hastaydım, niye bana gelmedin ziyarete, hatır sormadın? Açtım, niye doyurmadın? Ya Rabbi sen hasta olmazsın. Münezzehsin haşa. Sen hiçbir şeye muhtaç değilsin. Doyurulmak, hasta olmak ne demek? Nedir bunun manası? Cenab-ı Zülcelal buyuracak ki okula diyor, sen hastayı sadece benim için, benim rızamı düşünerek ziyaret etseydin, beni ziyaret etmiş gibi olacaktın. Bir fukarayı doyursaydın, sanki beni doyurmuş gibi muamele edecektim sana. Ben senin Mevlanım, ama ben sana arkadaş oldum. Hep seninle beraberdim, hiç seni terk etmedim. Hep de ayıbını gördüm. İçimizde var mı? Birçok ayıbı olduğu halde namaza duramayan insan. Hani duramayan derken namaza gitmeyen ayrı. Mesela düşün, namaza niyet ettin. Biraz güldüreyim sizi. Allahu Ekber diyeceksin. A diyorsun, şak diye kalıyor, kollar tıkanıyor. Sebep, ayıp ettin, günah ettin, namaza durdurmuyor Allah. Böyle bir şey var mı? Yok. Ne kadar kabahat etsen de Allahu Ekber diye ona yüzünü çevirdiğinde Allah sana cemalini veriyor. Sohbetine kabul ediyor. Kur'an okumak istediğinde, istiğfar ettiğinde, tevhid ettiğinde hiç ağzı kilitlenen var mı? La ilahe illallah. Ne kadar günahkar olsa da ondan başka yok ilah derken ağzı düğümlenen var mı? Bu hayattayken bunu yapıp da bu şekilde son nefesine kadar gidene umulur ki, ümit ederiz ki Allah Teala kelime-i tevhidi ve zikrullahı nasip edecek. Ancak o ağzı kilitlenenler imtihan bittikten, hayat paydos edildikten sonra alem değişikliğini görüp de aman ya Allah diyeyim diyenlerin ağzı kapanıyor. Ama şu anda engel var mı sana? Peki Allah ayıbını bilmiyor mu? Hadi kullar bilmiyor, seninle yan yana namaz duruyor, beni görüyorlar, iyi adam zannediyorlar. Hadi bu tamam. Peki Allah'ı kandırabilir misin? İnsan kendisini kandıramazken Mevlasını kandırabilir mi? Yapamaz. Peki reddediyor mu seni kulluğundan? Gelme benim huzuruma. Günah işlemeyenler beş vakit namaz kılsın diye bir ayet var mı? Ayıbı olmayanlar Kur'an'ımı okusun diye bir ayet var mı? Kabe'ye gelmesin günahkar olanlar diye bir ayet var mı? Yok. Ayıbın olduğu halde seni terk etmeyen tek dost Hazreti Allah, gayrısı yok. İşte bunu anlatıyor burada. Burada bir incelik daha var. Kıymetli dostlar, Arapça ifade olarak ve huve bi aybike alimun diye bir söz geçiyor burada. Alim kelimesi geçiyor. Alim. Alim demiyor. Bilen demiyor. Alime demiyor. Alim diyor. Bu sıfat-ı müşebbehe kalıbıdır. Alim denildiğinde öyle bir incelik var ki detayına giremeyeceğim. Çünkü birkaç dakikam var sadece bu bölümde. Yani sen daha o ayıbı yapmazdan evvel senin bu kabahati yapacağını evvelce bilen kişi demek. Alim. Mesela alim denir ama alim denmez kimseye. Bir insana alim diye ad konulursa Abdül Alim'dir o. alimin kulu olan kişidir. Yani alimin kuludur. Ama alim Allah Teala'nın sıfatıdır. Yani cehaleti evvelce olmayan, cahildi de sonra öğrendi değil, bilmiyordu da şimdi gördü değil, senin yapabileceğini ezelden bilen bir sahipten bahsediyor. Ve huve bi aybike alimun. O zaman şöyle bir mana oluyor, cümleyi böyle toparlayalım. Arkadaş odur ki, ancak arkadaş ona denir ki, sen daha ayıbını yaptığında değil, ayıbını yapmazdan evvel sendeki potansiyeli de görse, her şeyini içeriden dışarıdan bilse de seni terk etmeyen kişiye denir arkadaş. Ve böyle birisi yoktur. Ancak ve ancak bunu yapabilecek Allah'tır. O Allah da senin Mevlandır ve Kerim olan Mevla'dır. Yani sen istediğinde bir şey veren Mevla değil, sen istemeden sana veren Allah'tır. Mevlel Kerim de yine aynı sıfatı müşebbe. Ben istemeden bana verene Kerim denir. İşte dostluğu böyle tarif ediyor. Ve sonra şöyle devam ediyor söz. Hayru men tashabu men yatlubuke leke la li şeyin yaudu minke ileyhi. Müthiş bir söz. Öyle bir örmüş ki Hazreti Tacuddin, o kadar muazzam bir metin yapmış ki hakikaten insan hayret ediyor. Başka ne diyeyim? Hayru men tashabu men yatlubuke leke la li şeyin yaudu minke ileyhi. Güzel dost nedir? Dostluk edeceklerin en hayırlısı kimdir? Yani çok kıyak diyebileceğim, çok güzel diyebileceğimiz dostlukları düşünün. Ya adam yani bizden bir şey istemiyor ya. Adam hiç ısmarlıyor, o veriyor, o ediyor. Böyle dostluğa can kurban. Yani sen de şunu yapsan ya, benim şu işimi görsen demiyor. Kendisine dönecek bir şey istemiyor. Belki kendisine değil ama başkalarına faydalı olabileceğin şeyler yaptırıyor. Ya şurada bir konuşsan da herkes duysa. Ya şurayı da versen de şu Suriyeliler, hani bak iltica etmişler Halep'ten. Şunlara yardım yapsak. Bak bayır bucak Türkmenlerine. Ben gönderiyorum, sen de göndersen. Dese mesela, burada bunu sana söyleyen adamın bir menfaati yok ki. Hani sevabı var falan da adam bunu zaten düşünerek sana söylemez. Teşvik için söyler. Çok az insan vardır. Ben buna söyleyeyim, vesile olduğum için Allah bana iki kat ecir verir. Herhalde artık bunlar demode oldu. Eskiden vardı bundan 25-30 sene evvel ama artık İslam Müslümanların bu kadar sığ düşündüklerini zannetmiyorum. Fakat güzel bir şeyi başkasına vermek adeta Müslüman'da bir iptiladır, müpteladır yani. Bir adam namaz kılmaya başladığında gayri ihtiyari, ya siz de kılsanız da çok güzel abi. Hani su çok güzel abi gel deriz ya. İnsan güzel bir şey paylaşma ister. Abi çok güzelmiş, sen de bir tatsana kabilindendir. Ben kılıyorum ulen, sen de kılsana tavrı herhalde çoktan iflas etmiştir diye düşünüyorum. O yokluk zamanında bu gibi adamlara muhtaçtık. Ama şimdi bunlara itibar eden de, bu şekildeki insanları muteber gören de yoktur diye düşünüyorum. Şimdi burada buyuruyor ki, hayırlı arkadaş nedir? Senden bir şey istemiyor. Ama nasıl bir şey? Öyle anlatıyor. Ya'udu minke ileyhi. Kendisine dönen bir şeyi senden istemiyor. Bana gelsin yani. Sen bunu yap da ben de bundan bir şey alayım. Bunun için yapmıyor seninle arkadaşlığını. Bu hayırlı dostluk değil midir? Evet. O zaman şöyle anlayalım. Allah Teala senin ayıbını ezelden bildiği halde, şimdi yaptığında değil, ta ezelden bilmesine rağmen, seninle sohbetini, seninle ülfetini kesmeyen kerim bir Mevla'dır. Ve o senden istediklerini kendisi için istemiyor. Sana faydası olsun diye istiyor. Böyle bir güzel arkadaş başka nerede bulabilirsin? Ben el ele kol kola haşa Allah'la beraber yürüyün demiyorum. Ama sen arkadaşlığı el ele kol kola yürümek olarak görüyorsan, şu koynuna aldığın arkadaşlarına ve bilhassa içinde beslediğin senin nefsine ve sana arkadaş olan şeytan başta olmak üzere farklı yollara seni düşüren kişilere bir dikkat et. Şeytan bile ayet-i kerimeyle sabit ki, bir insan küfrettirmek için yanına gelir insanın, küfrettirdiği zaman da hemen der ki şeytan, ayet-i kerimede geçiyor, galiba Hadid suresinde var, inni beri'un der diyor. ben senden uzağım, bana aman ilişme. Ben Allah'tan korkarım ya. Sen Allah'a küfretmiş adamsın diyor. Şeytan bile senin o ayıbını görünce kaçıyor. İşte kardeşler, bu söz çok muazzam bir sözdür. Biz bunu dinleyelim. Fakat bu arada şöyle programın nefes arasına giderken, kıymetli dostlar, bizim şarkta çok okunuyor ama biraz galiba ihmal ediyoruz. Kaside-i Mudariye diye şimdi kardeşlerimiz yayına veriyorlar. Birazdan dinleyeceksiniz. Çok güzel bir icra şekli de var. Böyle zikullahla ahenkli biçimde doğuda, evladı Arap'ta bunlar okunuyor. Kaside-i Mudariye de biliyorsunuz İmam Busiri'nindir. Yani Kaside-i Bürde müellifinindir. Çok güzel bir icrası var. Efendimiz'e nasıl salatü selam ediyorlar? Bendeniz sözlerini düşüne düşüne dinlemenizi tavsiye ediyorum. Beraber dinliyoruz efendim.
Efendi Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Kıymetli kardeşlerim, inşallah Kaside-i Mudariye'nin En Mudarin diye Mudar aşiretinden geldiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kaside-i Mudariye diye namı var bu kasidenin. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hatta tavsiyem, sözlerini de bulup manasına bakın. O kadar güzel, o kadar güzel, o kadar muhteşem ki hakikaten salatü selamın yani zevk haline getirmişler. Bir angarya olarak görmemişler, üşenmemişler yani. Besteler yapmışlar, zikirde okumuşlar, fikretmişler, nazireler yazmışlar. Bunlara aşina olmamız lazım, alışık olmamız lazım. Bak, abuk sabuk bir sürü şarkı bilmem ne falan ezberleyeceğimize, ki şark bile, şarkı sözü bile aslında şarktan gelir, bize ait bir güzelliktir. Bendeniz demiyorum ki şunu dinlemeyin, bunu dinlemeyin. Böyle bir şeyde bulunamam. Ki biz de dinliyoruz efendim yeri geldiğinde. Fakat şimdi buradaki güzellik farklı tabii yani. Buradaki güzellik çok farklı. Efendim Hikam-ı Ataiye'den devam edelim. Bugün pazar öyle açılmış olsun. Şöyle güzel bir söz var şimdi. لَوْ أَشْرَقَ لَكَ نُورُ الْيَق۪ينِ لَرَأَيْتَ الْآخِرَةَ اَقْرَبَ اِلَيْكَ مِنْ اَنْ تَرْحَلَ اِلَيْهَا. Evet. وَلَرَأَيْتَ مَحَاسِنَ الدُّنْيَا قَدْ ظَهَرَتْ كِسْفَةُ الْفَنَاءِ عَلَيْهَا. Evet. لَوْ أَشْرَقَ لَكَ نُورُ الْيَق۪ينِ لَرَأَيْتَ الْآخِرَةَ akraba ileyke min en terhale ileyha. Bu cümleyi alalım ilk önce. Şimdi hani hep şey diyoruz ya biz, Allah bizi yakın eylesin, nuruna yakınlaşalım, şöyle olsun böyle olsun. Şimdi burada ben bu nura kavuştum, Allah'a yakın oldum falan gibi sözlerin de sarf edildiğini duyuyoruz, nurlandık gibi söylüyoruz. Bu söz de çok güzel böyle üzerinde mütalaa olduğunda, fikir tatisinde bulunduğunda, arkadaşlarınızla bulunduğunuzda güzellikleri ortaya çıkan bir ifade. Lev eşraka leke, şayet sende doğmuş olsa, sende zuhur etse, tulu etse, malum şuruk şarka, yani işrak diyoruz ya, mesela güneşin doğduğu yere şark diyoruz, battığı yere garb diyoruz. Batı manasına garb, gurub etmekten geliyor. Lev eşraka leke, senin için, sana mahsus şekilde. Yani başkasında başka türlü olur ama sana mahsus tecellisinden konuşuyorum. Bir şeyin doğmasından. Nedir o? Nurul yakin. Yakin oluşun nuru. Allah'a yaklaşmanın nuru. Şayet sende doğmuş olsa ne olur? Leraeytel ahirete akraba ileyke, sana ahiretin çok yakın olduğunu görürsün. Yani ahireti uzak görmezsin. Ahiret sana çok yakın gelir. Birazdan bunun detaylarına, bu inceliklerine bakacağız. Ama şimdilik mana verelim. Nasıl yakın gelir? Min en terhale ileyha. Min biliyorsunuz danden şeklinde bir harftir. Yani bir edattır. Harf hükmünde bir kelimedir. Min kelimesi. Mesela min ecdi zalik, mine dünya, dünyadan, minel ahire, ahiretten, min İstanbul, İstanbul'dan gibi o min kelimesi bunu ifade eder. Min enterhale ileyhe, ahirete gitmezden evvel, o ahirete, ilel ahire yani, ahirete gitmezden evvel, sana ahiretin çok yakın olduğunu, ölmezden evvel, ahiret alemine gitmezden evvel, sana o alemin çok yakın olduğunu, şayet sende yakın nuru zuhur etse görürdün. Yani bir adamda nuru yakın olduysa, yakın bir nura sahip olduysa, ahireti o kadar yakın görür ki, manasına geliyor mu? Geliyor. Peki, sen madem yakine eriştin, yakinen nurun o yakınlık kesbettin, Allah'ın o güzelliklerine efendim yakin olma, kullukta Allah'a yakın olma nuruna kavuştunsa, sana ahiret korkunç gelmemeli, yakın gelmeli. Bakın nurul yakin ve akraba kelimesi arasında Arapçadaki edebiyat, edebi usul noktasında tenasüp sanatı var. Birbiriyle alakalı kelimeleri bir kelimede, bir cümlede kullanmak, bir beyitte kullanmak. Burada yakîn kelimesiyle karîb kelimesini ne yapmış oluyor? Tenasüp sanatıyla göstermiş oluyor. Eşraka ve nur kelimeleri zaten birbirinden ayrılmayanlar, ama ahiretle rıhlet kelimelerini de ne yapmış oluyor? Aynı cümlede kullanarak fevkalade güzel bir tenasüp sanatı yapıyor edebi olarak. Hani edebi zevki olanlara da işin bu kısmından biraz aktarmış olalım. Görürdün sen. Şimdi arkadaşlar, bu görmek fiiliyle nur fiilini de kullanması boşuna değil. Burada da ayrıca bir tenasüp sanatı var. Yani bendeniz acizane Hikem Hatayi'ye baktığımda tenasüp sanatı birbiriyle münasip kelimeleri bir cümlede kullanma açısından incelendiğinde en muhteşem cümlelerden birisidir diyebilirim bu cümleye. Haddim olmayarak gördüğüm kadarıyla, yani o açıdan söylüyorum. Tabii işin erbabı olan, ehli olanlar muhakkak başka türlü tetkik edeceklerdir. Şimdi nur meselesine, nurla rü'yet kelimesi de birbiriyle alakalı. Çünkü bir insanın gözü ne kadar keskin olursa olsun, kartal gibi gözü olsa, karanlık olduğu zaman göremez. Öyle değil mi? Karanlık olduğu zaman göremez. Peki, yani görmek için sadece görüşün kuvvetine ihtiyaç yoktur. Işık kuvvetine de ihtiyaç vardır. Nura ihtiyacı vardır. Diyorlar ki görmek nurun nurla alakalı oluşuna, nurun nuru fark edebilmesine denir. Yani bir şey ki eğer ışık saçmıyorsa onu bizim görmemiz imkansız hale gelir. Peki Allah Teala serapa nur, yakın nurundan bize verdiğinde ne oluyor? Bir de gözün kamaşması var çünkü. Nur yakın geldiğinde sen ne yapmış olursun? Ahirete gittiğinde ancak Allah Teala'yı müşahede edeceksin, ama o nurdan nasip olursa, o cemalullahına kavuşacak derecede Allah'a bir yakınlık nasip ettiyse Mevla sana, sana ahiretini aydınlatır. Ahireti görürsün. Artık ahiret sana karanlık gelmez. Bir, ölümden korkmazsın. İki, o nurla ahireti görürsün. Çünkü o görmen için ihtiyaç vardır. Üç, görebildiğin için, senin için orası aydınlık olduğundan, her şeyi müşahede ettiğinden, artık sen belki de bu dünyanın kapkara olduğunu, bu dünyanın zulmet içerisinde olduğunu, esas nurun oraya ait olduğunu görürsün. Çünkü sana yakın nuru geldiğinde, o nuru tam en güzel şekilde gösterecek olan Mevla'nın bize bahşedeceği yurt, Allah'ın yurdu değil orası, bizim için esas yurt, asıl vatanımız ahirettir. Ahiret nurlandığında artık sen ölmeden evvel onu görürsün. Ölümü de karanlık görmezsin. Anlatabiliyor muyum acaba kıymetli dostlar? Ve insan sonrasını göremez. Mesela burada yine bir müthiş bir edebi sanat var. Biz mesela ay yukarıda göktedir, kamer olarak göktedir. Fakat Bedir olması halinde ancak ayı fark edebiliriz. Ay efendim belli zamanlarda güneşin ışığını bize yansıtmayan yüzünü veya güneşin ışığının yansımadığı tarafına baktığımızda ayı göremeyiz biz. Ay göktedir halbuki. Ne zaman görmeye başlarız? Güneşin nuru, ziyası ay üzerine yansımaya başladığı kısımdan itibaren ay bize yüzünü çevirirse, aa ay çıktı deriz. Halbuki ay her zaman var. Gündüz de var ay. Ay gündüz de var ama güneş çıktığında görülmüyor. Çünkü ayın kendisi kendi başına karanlık. Ancak o nur ona geldiğinde o aydınlanıyor ve görülüyor. Burada da bir insan karanlık dediğinde aslında dünyanın belli bir tarafı aydınlıktır. Onu göremez. Ahiri göremez. Mesela yarını göremeyiz biz. Hem yaşamadığımız için göremeyiz, hem yarın dediğimiz zaman dilimi, daha sonra doğacak olan güneş, güneşin ışıttığı o sabaha kavuşamadığımız için orayı da göremeyiz. Fakat bir insan diyor ez cümle Hazret, güneşle ayla aydınlanan değil de nurul yakinle aydınlanansa bu dünyanın da gideceği dünyanın da aslını görür. O nurla nurlanmanın alameti ahirettir. Peki buradan satır arasından bize nasıl bir söz çıkıyor? Onu söylemeden evvel devamını okuyalım. Ve le ra'eyte ve le ra'eyte. Yani şayet sende nuru yakin doğmuşsa ahireti çok yakın olduğunu görürsün, hem de ölmeden evvel, henüz oraya gitmeden evvel. Ve başka ne görürsün? Oradaki vav, vavı atıfadır malumunuz. Ve le ra'eyte, ve yine görürsün, yani ve yine sende yakın nuru doğduysa görürsün. Neyi? Mehasinet dünya kad zaharat kisvetul fenai aleyha. Mehasinet dünya, dünyadaki güzellikler değil, dünyada güzel gördüklerin. Çünkü dünyada hasenat yapılır, o ahiret içindir. Zaten ne acayiptir kıymetli dostlar. Dünyada ahiret için yaptığın şeylere güzellik deniyor. Dünyaya ait olana güzellik denmiyor. Neden? Ya şimdi hocam ne yaptın ya? Güzel değil mi bu? Kardeşim, kaybolup giden bir şeyin güzelliği de kaybolacağından insana zevk vermez. Geçici bir güzellikle tatmin olan bir kişi ancak kendisinin de fani olduğunu kabul eden varlıklardır ki bu ancak hayvana yakışır. İnsan kaybolup giden güzelliklerin, mesela şimdi bunu bak böyle yaşıyorsun ama bu gidecek. Şimdi arabaya bindin ama bak bir dakika sonra bu araba elinden alınacak dese, ama sen şimdi bin, rahat ol denildiğinde bir adam ne kadar zevkli alabilir? Güzelliği devam ettirmek iştahası da bizi destekler. O yüzden nefis, güzellik bitici bile olsa, kaybolucu bile olsa buna teşvik yapar. Yani parasını, aynı şey gibi piyasadaki spekülasyonlarla bu işi idare eden insanlar gibi, seni farklı bir yerlere yatırma sürükler. İflasa sürükler seni. O anda bu işi yapabilmektir mesele. Lera'ayte, yani ve lera'ayte mehasine dünya, dünyanın güzelliklerini, dünyadaki olan bu güzellikleri, kad zaharet kisvetul fenai aleyha, onlarda bulunan kaybolup gidici fani yüzlerini apaçık görürsün. Aa, kayboluyor bu ya. Ya burada ben güzellik diye bakıyordum, şimdi bana yakın nuru geldi, ben ne yaptım? Ahiret benim için uzaktı, korkuluydu, karanlıktı, ağzımızın tadını bozacak diye bakıyordum. Bir baktım ki ahiretteki güzellikler hepsi görünüyor. Ahiret diye bir yurt varmış. Sonra ben nura eriştiğimde, bu yakın nuruna, bir de baktım ki dünya, o güzellikleri, kam aldığım, zevk aldığım şeyleri kaybolup gideceğiymiş. Burada bu cümlelerde ne söyleniyor dedik? Gizli olan cümle ne? Şu efendim, bir insanın nur geldiğini iddia ederek ben şöyle aşıkım, böyle Allah'ı severim, böyle peygambere müştakım demesi ölçü değildir. Dünyanın güzel gibi görünen fani güzelliklerine aldırış etmiyorsa, rahatlıkla bunları feda edip kurban edip yerli yerince kullanabiliyorsa ve gideceği ahiret yurduna göre hesap yapabiliyorsa, ölmeden evvel bunu görüyorsa, bir adamda yakin olan nur vardır. Allah'a yaklaşmanın alameti budur. Yani ben çok seviyorum, bana şöyle bir şeyler tecelliler etti, filanca bunu gördüm, filanca bunu ettim değil. Ahiret yurdu için çalışıyor, bu dünyanın harabiyetinin farkına varıyorsa bir adamda Allah'ın nuru var demektir. Başka görünmeyen söz ne? Hani Hikem-i Atayye'de böyle bir özellik vardı ya, söylenen sözlerin arkasında dipdiri duran, esas öz olarak muhafaza edilen, görülmese de fark ettirilen bir metin vardı. Burada nasıl bir metin var? Bir insanın Allah'a yakın olduğunun alameti bu şekildedir dedik. Bu şekilde bir hayatı olduğunu söyledik. Bu metin ne olabilir diye düşündüğümüzde hemen ilk aklımıza gelen mealen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet alametlerini, insanların neredeyse hayvanları utandıracak vahşet ve dehşet içerisinde bulunduklarını resmeden bazı hadiseleri sahabisine aktardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme arkadaşları buyurdular ki, ya Resulallah, hiç Müslüman olmayacak mı bunlar olduğunda? Efendimiz buyurdular ki, evet olacak, kum taneleri kadar çok olacaksınız yani, ama iki illet sizi bu hale getirecek: dünyayı çok sevmek ve ölümden korkmak. Demek ki Allah Teala'nın nuruna yakınlık bizden bir fiil istiyor, bir hareket istiyor. Bu yakınlık böyle bir hareketi celbediyor. Sonra şunu da hatırlayalım kıymetli dostlar. Burada re'eyte kelimesini kullanıyor. Mesela alimte demiyor. Şayet sana böyle bir şey olduğunda le'alimte demiyor. Bilirsin demiyor. Görürsün diyor. Demek ki şimdi ahirette bunların hepsinin hesabını vereceğiz. Bunu bilmeyen var mı aramızda? Yok. Peki dünya hayatındaki zevklerin geçici, fani olduğunu bilmeyen var mı aramızda? Yok. Yani kafiri münkiri bile bunun son olduğunu bilir. Peki ama bunu bilmek kafi gelmiyor. İnsanın sadrı bundan bir nasihat almıyor. Gördüğü zaman ancak akledebiliyor. Ancak o zaman bir amel, bir hareket buna uygun, mütenasip bir hale bürünebiliyor. İşte bu sebepten buyuruyor ki şöyle bir mana çıkıyor. Sen şu anda ahiret yurduna uygun hareket edemiyor, dünyayı da gerekli noktada tutamıyorsan, senin bu mahrumiyetin henüz yakîn nuruna erişemediğindendir. Nokta. Yani burada bu cümleyle buna teşvik etmiş oluyor. Buradan bu lev eşraka kelimesinden, şuruk kelimesinden, nur kelimesinden, ra'ayte kelimesinden, akrab kelimesinden ve zahire kelimesinden baktığımızda, daha evvel de söyledim, bendeniz çok yani acayip derecede güzel bir metinle karşı karşıyayım. İnşallah sizlerle bu zevki paylaşabiliyorumdur. Tenasüp sanatı açısından muazzam bir edebi metindir aynı zamanda. Yani manevi tarafını, hikemi tarzını geçtik, geçmeyelim de hani o bir kenarda zaten baş tacı. Ayrıca edebi sanat olarak da müthiş bir şeydir. Belki merak edenler vardır, lütfen kitaptan baksınlar. Benim Nesil Yayınlarından çıkan kitabı tavsiye edersem şayet, burada 136. söz olarak kaydolunmuştur bu söz. Kıymetli kardeşler, bu şu kelimenin de bize hatırlatması var. Daha evvel söylemiştik. Hayırlı kelimesi, hayırlı kelimesi ilk bölümde de geçti. Hani hayırlı dost odur ki manasına. Yine Kur'an-ı Kerim'de ahiret yurdu, ahiret alemi hayırlıdır şeklindeki tefsire temas etmiştim. O yüzden çok uzatmayacağım burada. Bir hatırlatmada bulunacağım. Arapça'da hayırlıdır, şu ondan hayırlıdır dediğinizde artık bu varken başkası aranmaz demektir. Türkçe'ye böyle anlaşılmıyor. Türkçe'de bu şekilde idrak edilmiyor. Bunu defaatle anlatmıştım hatta. Çay ve su örneğini vermiştim. Hani su çaydan faziletlidir denildiğinde çay da içebilirsin ama su daha iyidir demektir. Tefsirlere maalesef böyle yazılıyor. Velel ahiretu hayrun ve ebka. Fakat ahiret daha hayırlıdır ve bakidir. Yani dünya da kıyak ama ahiret yani bakidir, yani sen orayı tercih et gibi anlatılıyor. Arkadaşlar, bu meal olarak karşıdaki insanı, muhatabı, okuyan kişiyi o ayetle karşı karşıya bırakmıyor bu tefsir. Oradaki hayırlı kelimesi velel ahiretu hayrun ve ebka denildiğinde Arap şöyle kullanıyor bunu, veya Kur'an Arapçasında şöyledir. Şimdi çay, su çaydan faziletlidir olsa onda da var bir şey ama su iç. Fakat su çaydan hayırlıdır derse, yani elma'u hayrun mineşşay derse, çaydan hayırlıdır su denildiğinde, yani su varken çay aranmaz demektir. Bakın bu tefsirle, bu anlamayla diğeri gerçekten yani zıt olmasa bile aynı çarpıcılığı vermiyor. Aynı sarsıcılığı vermiyor. Yani ahiret varken, baki olan bir ahiret varken nasıl dünyaya bakarsın yahu gibi bir etki uyandırması lazım bizde bu ayeti kerimelerin. Dolayısıyla burada sen dünyanın güzellikleri meselesine bakıldığında, nur-u yakın geldiğinde sen dünya güzelliklerinin geçiciliğini, onların böyle parlak görüntülerinin altında fanilik olduğunu görürsün sözünde Bir güzel incelikte şu var kıymetli dostlar, onu da söyleyeyim sonra müsaade isteyeyim, uzatmayayım. Şimdi dikkat edilirse ahiretin yakın olduğunu görürsün denildiğinde ahiretteki güzellikten bahsetmedi. Sırf ahiretin yakınlığını konuştu. Burayı dinleyin. Bütün hafta bu sözle idare edeceksiniz. Çok önemli burası. Dünyanın da güzelliklerinin geçici olduğunu görürsün dedi. Mesela demedi ki ahiretteki güzelliklerin yakın olarak görürsün demedi. Güzellik tabirini kullanmadı. Ahiretin yakınlığını, çok yakın olduğunu görürsün. Hem de ölümden evvel. Ölünce gideceğin yer olarak görünmez sana. Ölmeden evvel ahiretini yaşarsın manası var. Dikkat ederseniz ahiretin güzelliğini görürsün demedi. Yakınlığını dedi. Ne mana çıkıyor? Şöyle bir mana çıkıyor. Bu dünya hayatında istediğin kadar güzel ol. Ahireti unuttuğun müddetçe sefilsin. Ahireti yakın gördüğünde ise dünyada güzel olmaman, ahirette de güzelliğe erişmemen mümkün değildir. İşte ahireti yakın olarak müşahede etmek zaten güzelliğe adım atmak demektir. Boşuna Hazreti Cüneyd-i Bağdadi son nefesinde Bismillahirrahmanirrahim dememiş. Bizim bitti zannettiğimiz şey de şimdi başlıyor demiş. Bismillahirrahmanirrahim. Biz de programın sonunu böyle besmeleyle inşallah sırlayalım ki Rahman ve Rahim olan Mevla'ya sizlere emanet ediyoruz. Vesselam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.